Ayrım 23, sayfa 241. 3, 3, 4. Nefsi vahide nedir sorusunun olası cevapları. Odur sizi bir tek candan, nefsi vahide, yaratan ve onda huzur bulsun diye kendi cinsinden eşini var eden. Erkek eşini sarıp sarmalar. Başta eş hafif bir yük yüklenerek hamile kalır ve o yükü bir süre taşır. Ardından yük ağırlaşınca eşler Rableri olan Allah'a, eğer bize eli ayağı düzgün, kusursuz bir çocuk bahşedersen söz, sana şükreden kimselerden olacağız diye yakarırlar. 7-189. Yine odur sizi bir tek candan ortaya çıkaran, her biriniz için geçici ve kalıcı bir yer tayin eden. Doğrusu biz bu mesajları kavrama sürecinde olan bir topluluk için açık ve anlaşılır kılıyoruz. 6-98. Hepinizin yaratılması ve tekrar diriltilmesi, onun için bir tek canın yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi tarifsiz görür. 31-28. O sizi bir tek canlı varlıktan yaratmış, ondan da eşini meydana getirmiştir. Yine o, her iki cinsten dört tür hayvanı sizin yararlanmanız için emre amade kılmıştır. O, sizi de annelerinizin karınlarında, üç kat karanlığın göbeğinde birbirini izleyen yaratma aşamalarından geçirerek halk etmektedir. 39-6. Ey insanlık ailesi! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın üreten Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Kendisi adına birbirinizden hak talebinde bulunduğunuz zata ve bu insanlık bağına karşı sorumluluk duyun. Kuşkusuz Allah üzerinizde daimi bir gözetleyicidir. 4-1. Dipnot 27. Lafzen rahimlere. Bu bağlamda erham tüm insanlığın birbiriyle olan kan bağına delalet eder. Bu bağ tek tek tüm insanların gözetmesi gereken insanlık ortak paydasını temsil eder. İnsanlara karşı sorumluluk ile Allah'a karşı sorumluluk birlikte gelmiştir. Bizim insanlık bağı olarak tercüme ettiğimiz erhamın tekili olan rahim organı için Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Rahim, Rahman'dan bir daldır. Buhari, Edep 81-13. Yani kadın rahmi, rahmetin organ halidir. Dipnot sonu. Kur'an'da nefsi vahide 5 yerde gelir. Biz bu tamlamanın geldiği 5 ayeti iniş sıralamasına göre alt alta dizdik. Ta ki Kur'an'ın bu konuda ne söylediği tam olarak anlaşılsın. Zira Kur'an'ın nefsi vahide tamlamasının hangi anlamda kullandığını tam olarak anlamak için bu ifadenin kullanıldığı tüm ayetleri birlikte değerlendirmek şarttır. Buna istikrar yöntemi denir. Aksi parçacı mantıktır. Bu mantığın Kur'an'ı anlama önünde nasıl bir engel oluşturduğunu geçmiş örneklerden biliyoruz. Dipnot 28. Parçacı mantığın Müslümanların başına ne çoraplar ördüğüne ilişkin örnekler için şu eserimize bakınız. Kur'an'ı anlama yöntemi, tefsir usulü, sayfa 58-60. Nefsi vahide ile ne kastedilmiştir? 1. Nefsi vahide ile Adem, eşi ile Havva kastedilmiştir. Klasik Kur'an yorumcularının kahir çoğunluğu bu tezi savunmuştur. Bunda yabancı kültürlerden Müslüman kültürüne geçen mitolojik rivayetler hayli etkili olmuştur. Bu tezi savunanlar Adem'e adıyla sanıyla her yerde Adem diyen Kur'an'ın bazı ayetlerinde neden nefsi vahide dediğini açıklayamamıştır. Onlardan bazıları nefsi vahide ifadesini yalnız kişi şeklinde anlamıştır. Bu yanlıştır. Zira vahidenin erili vahid ismidir. Nefs ise manevi dişil bir kelimedir. Vahid Allah'ın Kur'an'da yer alan güzel isimlerindendir. Allahu vahidün, Allah yalnızdır anlamında değil, Allah tektir anlamına gelir. Yalnızlık zaaftır. Eşsiz ve benzersizlik anlamında teklik meziyettir. Allah için vahid isminin anlamı da budur. 2. İnsanın embriyolojik yaratılış sürecini başlatan sperm hücresi kastedilmiştir. Diğer 4 ayet görmezden gelinir de sadece Araf 189'a dayanılırsa, nefsi vahide ile embriyolojik yaratılış sürecini başlatan ilk ve tek sperm hücresinin kastedildiği yorumu yapılabilir. Bir insanın vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre bulunur. Fakat en başta En'am 98 bu yorumu dışlar. En'am 98 söze bir tek can, nefsi vahide ile girmiş, hemen ardından sözü Allah'ın tayin ettiği geçici ve kalıcı yere getirmiştir. Bununla ilk tefsir otoritelerinin yorumladığı gibi babanın spermi, testisleri ve annenin yumurtası, rahmi kastedilmişse bu durumda nefsi vahide kesinlikle anne karnındaki yaratılış sürecinin dışında kalmaktadır. Dipnot 29. Bu ayetle ilgili nispeten ayrıntılı bir açıklama için Hayat Kitabı, Kur'an, Gerekçeli Meal adlı çalışmamızın ilgili notuna bakınız. Geçici yer, kalıcı yer karşıtlığını, anne karnı hayat, dünya, ahiret, erkek, dişi gibi alternatif anlamlar da versek sonuç değişmemekte, nefsi vahide embriyolojik sürecin bir parçasına tekabül etmemektedir. 3. İnsanın biyolojik yaratılış sürecini başlatan ilk ve tek hücre kastedilmiştir. 3-3-4-1 Nefsi vahide Adem değildir. Yukarıdaki ayetlerde geçen nefs ile Adem'in kastedildiğini söylemek yorumlardan bir yorumdur. Dolayısıyla ondan yaratılan eşin Havva olduğunu söylemek de öyledir. Bu yorumun muradı ilahi ile örtüşüp örtüşmediği teste muhtaçtır. Nefsi vahide tamlamasının Kur'an'da geçtiği 5 ayeti birlikte derin bir okumaya tabi tuttuğumuzda itiraza açık olmakla birlikte şu sonuçlara ulaşmaktayız. 1. Nefsi vahide Adem'dir diyenlerin en çok destekleyen ayet Araf 189'dur. Fakat bu ayet bu tamlamayı kullandığı cümlenin hemen arkasından sözü insanın anne karnındaki embriyolojik yaratılış sürecine getirir ve çocuğun anne babasına duada tevhide öğretir. Ayet Adem'den değil Ademoğlunun yani insan türünün neslini devam ettirmek için Allah'ın koyduğu yasadan söz eder. Ayette geçen ve hamile kalan eş Havva değil, anne adayı olan her kadındır. Arapçada zevç her iki cins içinde kullanılır. Ayette kendilerine eli ayağı düzgün bir çocuk verilirse şükredeceklerini sözünü veren eşler ise Adem ve Havva değildir. Yüce Allah her anne baba adayında bu şükrü istemektedir. Dolayısıyla ayet Adem ve eşine dair değil insan türünün tümüne dair edebi bir anlatımdır. Burada da görüldüğü gibi biricik nefis mutlak anlamda Adem olarak yorumlanamaz. Ayet böylesi bir şablona oturmaz. Burada maksat Adem ve eşine dikkat çekmek değildir. Çocuk sahibi olma sürecine dahil olan sebepler zincirini yüceltip insanı neslini sürdürecek bir donanımla yaratan Allah'ın eşsiz rolünü göz ardı eden nankörlüğe dikkat çekmektir. Zımnen ayet der ki putlardan, türbelerden, yatırlardan, azizlerden, kutuplardan, gavslardan çocuk istemeyin. Allah'tan isteyin. Verilince de bunu putlardan ve yatırlardan bilmeyin. Allah'tan bilin ve ona şükredin. Bu değerlendirmemizin aynısı Nisa 1 için de geçerlidir. 2. Bu açıklamalar dikkate alındığında nefsi vahide, Araf 11'in ışığında düşünüldüğünde Havva ile birlikte Adem'in de kendisinden yaratıldığı ilk organik bileşiğe delalet eder. İnsanın biyolojik yaratılış sürecinin başlangıcı, biyolojik insan olan beşerin yaratılış sürecini ifade eder. Kur'an insanın biyolojik yaratılışının başlangıcını, nefsi vahide bir tek canlı adını verdiği ilk örnek olan bir canlı ile başlatır. Tam 5 ayette nefsi vahideden yaratılış konu edildiği halde hiçbirinde onun adının Adem olduğu söylenmez. İnsanın yaratılış süreçlerinden söz eden Kur'an ayetlerinde Adem ismi hep İblis ismiyle birlikte devreye girer. Eğer insanoğlunun biyolojik yaratılışının başlangıcını ifade eden nefsi vahide ile kastedilen Adem olsaydı, Kur'an bunu adlı adınca bir kez olsun beyan ederdi. Etmediğine göre nefsi vahideye Adem demek Kur'an'ın söylemediğini söylemektir. Peki o halde nefsi vahide ile ne kastedilmiştir? İnsanın biyolojik yaratılışının ilk halkasını oluşturan, ilk yaratılan hücre kastedilmiş olabilir. Aslında her canlının sudan var edilmesi demek, zımnen her canlının ilk ve tek hücreden yola çıkarak yaratılması demektir. Buna eğer öyle olsaydı bitkileri ve hayvanları da anmaz mıydı diye itiraz edilemez. Zira bütün insanlığın topraktan yaratıldığını söyleyen ayetlerde topraktan yaratılma konusunda insanla aynı kaderi paylaştığı halde bitkiler ve hayvanlar anılmamıştır. Bu yorumuyla nefsi vahide bir tek can insan türünün kendi arasındaki olanca farklılığına rağmen kökenindeki birliğe delalet eder. Buradan çıkarılacak ilk sonuç farklılıktan kaynaklanan bu zenginlik, kaynak ve hedef illet ve amaç açısından birliğe işaret eder. Yani nefsi vahide, tevhidin yaratılmışlar üzerindeki yansıması olan vahdete bir atıf içerir. İkinci sonuç, nefsi vahideden yola çıkan insanlığın ezeli kudretin mahlukat prizmasındaki sayısız renkleri ve yansımalarıdır. Bu yüzden Allah'ın yaratışındaki farklılıklar bir zenginlik olarak anlaşılmalıdır. Ey okur! Unutma ki Kur'an'ın ve tabiatın ayetlerini okuyarak vardığımız sonuç budur. Ve bu bizim yorumumuzdur. Allah'ın kelamı ve tabiat ayetleri yerlerinde duruyor. Sen de Kur'an, insan ve tabiat ayetleri üzerinde tedarrüp ve tefekkür et. Belki bundan daha iyi bir sonuca varabilirsin. Ama hangi sonuca varırsan var, sonunda hep şunu demelisin. Allah'ım, sen en doğrusunu bilirsin. 3-4 Adem'e dair bilimsel ve mitolojik veriler. 3-4-1 Adem'den önce Ademler var mıydı? Kur'an bu soruya sessiz kalıyor. Bu sessizliği Adem'den önce başka Ademler yoktu şeklinde mi yoksa Adem'den önce başka Ademler vardı şeklinde mi yorumlamalı? Bu sorunun cevabını ararken Kur'an'ın aynı ayetin içinde Adem eşittir siz denklemini kurduğunu hatırlamak gerekir. Yine Ali İmran 59'da topraktan yaratılan Adem iken Hac 5'te topraktan yaratılan insanlık ailesidir. Dipnot 30. Hucurat 13 insanlığın sosyal sınıflara ayrılmasının hikmetini ele aldığı için bu başlık altında değerlendirilemez. Bu ne demektir? Bu Kur'an'ın Adem'i tekil bir şahıs olarak kullandığı gibi insan soyunun tümünü ifade eden bir manevi şahıs olarak da kullanıldığını gösterir. Yani her insan bir Adem'dir. Bu şöyle yorumlanabilir. Adem kendi neslinden gelen tüm insanlığın sembolik atası olduğu gibi her insan tekinin embriyolojik ve biyolojik yaratılış süreçlerine yedirilmiş bir ilk örnektir. Adem'den önce Ademler var mıydı sorusunun cevabını ararken içerdiği imalar açısından çok dikkat çekici olan Yasin suresindeki şu ayeti hatırlamak yerinde olur. Değil mi ama gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kudreti onların bir benzerini yaratmaya yetmez mi? Elbette yeter. Zira o her şeyi bilen mükemmel bir yaratıcıdır. 36-81 Bu ayet yukarıdaki soruya doğrudan evet cevabı vermiyor fakat hayır cevabı vermeye de engel teşkil ediyor. Soru şu, ayette Allah'ın insanın benzerlerini yaratma gücüne yapılan atıf gerçekleşmemiş bir potansiyele mi dikkat çekmektedir yoksa gerçekleşmiş bir potansiyele mi? Bu sorunun cevabı yorumdan yoruma değişir. Biz bu ayetin her iki ihtimali de içerdiği kanısındayız. Yani ayet hem Allah'ın bizim Adem'imiz dışında Ademler yaratma kudretine hem de bu kudreti Adem'den önce Ademler yaratarak kullandığına atıf yapıyor olabilir. Yasin 81. ayet aynı zamanda insan bu evrende yalnız mıdır sorusuna Kur'ani bir cevap olarak da okunabilir. Bu takdirde ayet insanın evrende yalnız olmadığını, en azından yalnız olmak zorunda olmadığını söylemiş olur. Bu noktada Sufi, batıni edebiyatın Müslüman kültürüne soktuğu eşrefi mahlukat söylemi, kerameti kendinden menkul sözünü hatırlatan kibirli bir söylem olarak görünmektedir. Kur'an insanın en güzel kıvamda, ahsen-i takvim yaratıldığını, bu kıvama kendi çabasıyla ermesi için yolun en başına bırakıldığını söyler. 95-4-5 Fakat yaratılmışların en şereflisi olduğunu söylemez. Hatta bunun aksini söyler. Ademoğlunun üstün ve şerefli kılındığını söyleyen İsra 70'in sonu şöyle biter. Onları, insanları yarattıklarımız birçoğundan üstün kıldık. Bu ayet açıkça Allah'ın insanı yarattıklarının hepsinden üstün kılmadığını ifade etmektedir. Dahası da var. Kur'an Allah katında insandan daha iyilerinin de var olduğunu söyler. 21-19 ve 42-29 Bu ayetler, kainatta bizden başka bizim gibi iradeli canlılar var mıdır sorusuna Kur'an'ın verdiği cevap olarak da okunabilir. Allah Resulü'nden de bunun tersi bir haber gelmemiştir ve gelemez de. Eşrefi mahlukat söylemine insanı Allah'ın halifesi olarak niteleyen söylemi de eklemek gerek. Bu diğerinden daha kibirli bir söylemdir. Bu ifadeyi ilk defa Batni, Hululcü Sufi Aziz Nesefi, Ölüm 700-1300 kullanılmıştır. Kur'an insan için Allah'ın halifesi nitelemesini asla kullanmaz. Kur'an tüm kullanımlarında halifeliği Allah'a değil, yeryüzüne nispet ve isnat eder. Bakınız 27-62. Halife, halef ve ardıl, vekil demektir. Halef, selefin karşıtıdır. Selef, önceki, gelip gitmiş olan. Halef, sonraki, öncekinin yerine gelmiş olan demektir. İnsan halef ise Allah selef midir? Haşa. Kur'an insanın halifeliğini yeryüzüne nispet eder ve onu yeryüzünün halifesi olarak niteler. İnsan Allah'ın halifesi olmadığı gibi vekili de değildir. Vekil, birinin yetkilerini onun adına kullanan demektir. Kur'an, Resulü tekrar tekrar sen asla vekil değilsin diye uyarır. Allah el-vekil ismini sadece zatına hasreder. Halbuken insanoğlunu Allah'ın vekili olarak nitelemek de ne oluyor? Vekil asille aynı soydandır. İnsanı Allah'ın vekili saymak, insan ile Allah'ı aynı soydan saymaktır. Bu şirk ve pagan dinlerinde yaygın olan bir akidedir. Zira şirk ve pagan dinlerinin tanrıları tanrılaştırılmış insanlardır. Bu gibi kibir kokan ifadeleri desteklemek şöyle dursun, Kur'an insandan söz ettiği yerde hep onun atık bir sudan, değersiz bir sudan, topraktan, çamurdan yaratıldığını hatırlatarak ona mütevazi olmasını telkin eder. Zımmen der ki, ey insan, sen Allah için vazgeçilmez ve alternatifsiz değilsin. Fakat Allah senin için vazgeçilmez ve alternatifsizdir. Allah senin gibi başka iradeli varlıklar yaratmaya kadirdir. Şeceretül Kevn, varlık ağacı demektir. Varlığı bir ağaç olarak görme fikri, İslam öncesi kültürlerden miras kalmıştır. Eğer evrende insan tekse, insan varlık ağacının en soylu meyvesidir demekte bir sakınca yoktur. Hatta bazıları gibi daha da ileri gidip, evren insan meyvesini vermek için yaratıldı bile denilebilir. Fakat bu hümanist yaklaşımdaki insan kibri de gizlenemez boyuttadır. Kur'an bu evrende insanın biricik olduğu iddialarını desteklemiyor. Kur'an, insanın kökünü kazıyıp yerine yeni türler getirmekten söz eden ilahi tehditler içeriyor. İlahi tasarımı savunanların delillerinden biri olan ve bütün bir yaratılışın insanın varoluşunu mümkün kılacak bir şekilde planlandığını ifade eden insancı ilke, vahye arz edilerek ıslah edilmelidir. Adem'den önce de Ademler var mıydı sorusuna dolaylı cevap verebilecek ayetlerden biri de Yunus 4'tür. Kuşkusuz o, yaratmayı ilk defa başlatandır, sonra da onu tekrarlayan ve iade edendir. Bu ayetten şu muhtemel sonuçlar çıkar. 1. İnsanoğlunun yaratılışının başlangıcında hangi süreçler işlediyse, o süreçler son insana kadar tekrar edecektir. Buradan insanın ilk atası olan Adem'in yaratılışındaki süreçlerin, Ademoğulların her birinin yaratılışındaki tekrarlandığı anlamına ulaşılır. Bu da bir üstteki ayetten çıkardığımız sonucu destekler. 2. Allah yaratmayı ilk başlatandır ve sonra da onu sürdürendir demek, Adem'den önce Ademlerin varlığına, ondan sonra yeni iradeli varlıkların geleceğine yorulabilir. Yukarıdaki ayetlere Meryem 58'i de eklemek gerekir. Meryem 58'de birbiri ardınca sayılan peygamberlerin Adem'in soyundan geldiği söylenir. Ayetteki üslup Adem'in soyu dışında da soylar var mı sorusunu akla getirir. Şunu da belirtelim ki bu tür sorular akideye dair sorular değildir. Dolayısıyla muhtemel cevaplarının da akideyle bir alakası yoktur. Zira bu konular gayb alemine değil şehadet alemine dair konulardır. Beşer türleri içinde ruh üflenmek için seçilen türe modern biyolojide Homo sofiens adı verilmektedir. Homo Yunanca'da eş tür anlamına gelse de insan yerine kullanılmaktadır. Latince Homo sofiens akıllı insan anlamına gelir. Kendi üzerinde düşünebilen, bilinen tek canlı olduğu için Descartes'in bir cümlesinden ilhamla Batılılar tarafından böyle isimlendirilmiştir. Homo sofiens beşer türleri içinden seçilerek ruh üflenen ve bu sayede akıl, irade, vicdan sahibi sorumlu bir varlık olan insan türüne verilen isimdir. Kendine benzer türler içerisinde bedence en gelişmişi olduğu için bu tür seçilerek ruh üflenmiştir. Bakara 30'da meleklerin yeryüzünde fesat çıkaran ve kan döken birini mi atayacaksın diye endişelerini dile getirdikleri türün de bu Homo sofiens olduğunu düşünüyoruz. Burada dikkat çekici olan husus şudur. Diğer beşer türlerinin hiçbiri günümüze kadar yaşamamıştır. Geçmişte yaşamış olduğu arkeolojik bulgularla kanıtlanan diğer beşer türlerinin soylarının tamamen tükenmiş olması gerçekten çok ilginçtir. Dipnot 31. İnsansı beşer türlerine ait bulunan en eski iskeletlerden biri olan Lucy'yi Etiyopya'da sergilendiği müzede görmüştüm. Hatta sağ olsunlar Etiyopyalı bilim adamları Lucy ile ilgili özel bir sunum da yapmışlardı. Dipnot sonu. Oysa homo türlerinden çok daha eski olan primat türlerinin neredeyse hemen tümü günümüze kadar yaşaya gelmiştir. Bu durumun ilahi seçimle bir alakası olduğunu düşünüyoruz. İlginç olan bir başka husus daha var. Neandertallerin beşer türleri içinde nispeten gelişmiş bir tür olduğu son verilerden anlaşılmaktadır. Zaten diğer beşer türlerine nazaran soyu en son tükenen tür olduğu ispatlanmıştır. Neandertal beşerinin seçilmiş beşer olan Ademoğulları ile aynı dönemde binlerce yıl birlikte yaşadığına dair bulgular vardır. Bu iki türün birbiriyle evlendiği ve Neandertal beşerinin genlerinin bir kısmının Ademoğullarının genlerine karışarak günümüze kadar geldiği dillendirilmektedir. Dipnot 32. www.ntv.com.tr/archive/id/25532834. Alındığı tarih Mart 2015. Ayrım sonu sayfa 252.